Ayrım 10.
Velçeninov Taraça'nın camlı kapısına bakarak birdenbire "Bahçeniz pek güzel," dedi. "Haydi hep birlikte bahçeye çıkalım." "Çıkalım, çıkalım," diye sevinçli çığlıklarla ona katıldılar. Yemeğe kadar bahçede dolaştılar. Bayan Zahlebinina da dayanamayarak onlara katıldı ama Taraça'dan öteye geçmedi. Oracıkta bir koltukta kestirmeye başladı. Bahçede kızlarla Velçeninov birbirlerine büsbütün yaklaştılar. Velçeninov bitişik evlerden 2-3 delikanlının onlara katıldığını fark etti. Bunlardan biri üniversiteli, öbürü jimnaz talebesiydi. İkisi de hemen kendi kızlarına sokuldular. Sırf onlar için geldikleri belliydi. Üçüncü genç asık suratlı, saçı başı dağınık 20 yaşlarında bir çocuktu. İri bir mavi gözlük takmıştı. Gelir gelmez Maria, Nikitişna ve Nadia ile çatık kaşla bir şeyler fısıldaşmaya başladı. Velçeninov'u gayet sert bakışlarla süzüyor, ona karşı küçümser bir tavır takınmaya karar vermiş görünüyordu. Kızlardan bazıları oyun oynamak istediler. Velçeninov ne oyunlar oynadıklarını sordu. "Eşim dağda, ben bağda" gibi oyunlar oynuyorlardı. Akşama atasözü oyunu oynayacaklardı. Bu oyunda bir atasözü tutuluyor, sonra ebeye muhtelif cümleler söyleyerek bu atasözünün buldurmaya çalışıyorlardı. Her bir cümle atasözünde bulunan kelimelerden biriyle yapılıyordu. Velçeninov herhalde eğlenceli bir oyun dedi. 2-3 ses birden "Yo, pek sıkıcı" diye cevap verdi. Nadia ona döndü. "Bazen tiyatroculuk oynuyoruz. Önümüzde tahta sırada duran şu kalın ağacı görüyor musunuz? Bunun arkası kulisimiz oluyor. Artistler, kral, kraliçe, prenses, delikanlı hep orada oturuyor. Herkes keyfince ortaya çıkıp aklına geleni söylüyor. Bu da hoş." "Hiç de değil, gayet sıkıcı. Baştan iyi, neşeli gidiyor ama sonunda şaşırıyoruz. Kimse lafın sonunu, bağlamasını bilemiyor. Belki sizinle daha eğlenceli olur. Biz sizi Pavel Pavlovich'in arkadaşı biliyorduk. Anlaşılan yalandan övünmüş. Geldiğinize çok memnun oldum doğrusu. Bir mesele var da." Nadia gayet ciddi, manalı bir bakışla Velçeninov'u süzdükten sonra hemen Maria Nikitishna'nın yanına gitti. Kızların Velçeninov'un o zamana kadar hiç konuşmadığı, hatta fark etmediği arkadaşlarından biri "Akşama atasözü oyunu oynayacaklar," diye fısıldadı. "Pavel Pavlovich'le alay edecekler. Siz de katılın." Şimdiye kadar hiç görmediği başka bir kız da "Gelmekle ne iyi ettiniz," dedi. "Pek sıkılıyorduk." Bu kızcağız da kim bilir nereden çıkmıştı. Kızıl saçlıydı. Çilli yüzü sıcaktan, yürümekten komik bir şekilde kızarmıştı. Pavel Pavlovich'in huzursuzluğu gitgide artıyordu. Velçeninov'la Nadia iyice arkadaş olmuşlardı. Kız artık deminki gibi onu yan yan süzmüyordu. Bu kadar incelemeyi kafi görmüş olmalıydı. Kahkahayla gülüyor, çığlıklar atarak olduğu yerde zıplıyordu. Hatta bir iki defa Velçeninov'u kolundan tuttu. Fevkalade mesut görünüyor, Pavel Pavlovich'e ehemmiyet vermemeye devam ediyordu. Velçeninov Pavel Pavlovich aleyhine tam bir komplo hazırladığına iyice kanaat getirmişti. Nadia öbür kızlardan birkaçıyla Velçeninov'u bir tarafa çekerken diğerleri çeşitli sebeplerle Pavel Pavlovich'i aksi istikamete sürüklüyorlardı. Öteki ellerinden kurtulur kurtulmaz bütün hızıyla Nadia ile Velçeninov grubunun yanına koşuyor, dazlak kafasını merakla aralarına sokuyordu. Sonunda artık sıkılmayı bıraktı, hareketlerindeki, halindeki saflık görülmeye değerdi. Velçeninov yeniden Katerina Fadoseyevna ile ilgilenmek zorunda kaldı. Genç kız, misafirin onun için gelmediğini, Nadia ile fazlasıyla meşgul olduğunu anlamıştı. Bununla beraber eskisi gibi güler yüzlü, sevimliydi. Yanlarında bulunmaktan, yeni misafirin anlattıklarını dinlemekten gayet memnun görünüyordu. Zavallıcık konuşmaya katılmayı da beceremiyordu. Velçeninov birdenbire Nadia'ya yavaşça, "Ablanız ne kadar sevimli," dedi. "Katya mı? Ondan daha iyi ruhlu insan yoktur. Melek gibidir. Tapıyorum ona." Nihayet saat 5'te yemeğe oturdular. Yemeğin misafir için bilhassa hazırlandığı belliydi. İlave olarak gelen 2-3 kap özenilerek seçilmişti. Hele biri adı belirsiz garip bir nesneydi. Sofrada alelade şaraplardan başka ihtimal misafirin şerefine bir şişe de Tokayi vardı. Dipnot: Macar şarabı. Yemeğin sonunda ayrıca şampanya getirdiler. İhtiyar Zahlebi'nin bir kadeh alınca keyiflendi, Velçeninov'un her söylediği söze gülmeye hazırdı. O aralık Pavel Pavlovich rekabet etmek kaygısıyla bir kelime oyunu yapmaya kalkıştı. Kızların kahkahaları duyuldu, iki ortanca Zahlebi'nin bir ağızdan ''Baba, Pavel Pavlovich kelime oyunu yaptı, baba!'' diye bağırdılar. İhtiyar himayekar bir tavırla Pavel Pavlovich'e döndü, ''Ya demek o da kelime oyunları yapıyor.'' Beklediği kelime oyununa peşinden gülümsedi. ''Güle güle gülün güller.'' diyor. ''Ya.'' İhtiyar bundan bir şey anlamayarak hala kelime oyunu beklerken babacan babacan gülümsüyordu. ''Aa, anlamadın mı baba? Güller biziz. Güle güle gülmemizi söylüyor.'' İhtiyar şaşkınlıkla ''Öyle mi?'' dedi. ''Eh, inşallah başka sefere daha iyi olur.'' Zahlebi'nin neşeyle güldü. Maria Nikitishna yüksek sesle ''Aman Pavel Pavlovich, bir insanda bu kadar meziyet bulunmaz doğrusu.'' diye takıldı. Sonra yerinden fırladı. ''Eyvah, Pavel Pavlovich'in boğazına kılçık kaçtı, boğuluyor.'' Hepsi telaşlandılar. Maria Nikitishna'nın istediği de buydu. Oysaki Pavel Pavlovich'in içtiği şarap ters gitmişti. Kelime oyunundan sonra bozulduğunu göstermemek için kadehine sarılmıştı. Fakat Maria Nikitishna sağa sola yeminle ''Balık kılçığıydı, gözümle gördüm. Bundan ölenler bile var.'' deyip duruyordu. Birisi ''Ensesine vuralım.'' dedi. Zahlebi'nin de bunu beğendi. ''Doğru, en iyisi bu.'' Tatbikat için hemen gönüllüler çıktı. Maria Nikitishna yemeğe kalan kızıl saçlı kız, hatta korku içinde olan kızların annesi. Hepsi Pavel Pavlovich'in ensesine şaplak indirmek istiyorlardı. Masadan fırlayan Pavel Pavlovich kurtulmaya çalışıyor, sadece şarabın ters gittiğini, öksürüğün hemen geçeceğini anlatmaya çalışıyordu. Sonunda bu işte Maria Nikitishna'nın parmağı olduğunu anladılar. Madame Zahlebinina sert bir tavırla kızı parmağıyla tehdit etti, ''Çok yaramazsın.'' Fakat dayanamadı, adeti olmadığı halde kahkahayla güldü. Bu beklenmedik hal oradakilere epey tesir etti. Yemekten sonra taraçaya kahve içmeye çıktılar. Zahlebi'nin bahçeyi zevkle seyrederek ''Havalar ne güzel gidiyor.'' diye tabiata iltifatta bulundu. Hele biraz da yağı verse. ''Eh, ben gidip azıcık dinleneyim. Siz keyfinize bakın.'' Ayrılırken sen de eğlen diyerek Pavel Pavlovich'in omzuna vurdu. Hep birlikte bahçeye indiler. Pavel Pavlovich hızla Velçeninov'a yaklaştı, kolundan çekti sinirli bir halle ''Bir dakika efendim'' diye fısıldadı. Bahçenin tenha yan yollarından birine girdiler. Pavel Pavlovich Velçeninov'un koluna yapıştı, hiddetinden tıkanarak ''Yo, affedersiniz ama buna müsaade etmem, edemem efendim'' diye fısıldadı. Velçeninov gözlerini iri iri açtı. Ne müsaadesi? Pavel Pavlovich onu sessizce süzerek dudaklarını oynatıyor, öfkeden sırıtıyordu. Kızların sabırsız seslenmeleri duyuldu. Nereye gittiniz? Nerelerdesiniz? Velçeninov omuzlarını oynattı, grubun yanına döndü. Pavel Pavlovich arkasından koşuyordu. Maria Nikitishna, bahse girerim, sizden mendil istemiştir dedi. Geçen sefer de unutmuştu. Ortanca Zahlebinina, daima bir şey unutur diye atıldı. Mendilini unutmuş çocuklar, Pavel Pavlovich mendilini unutmuş. Maman, Pavel Pavlovich mendilini unutmuş. Maman, Pavel Pavlovich'in nezlesi var yine. Madame Zahlebinina kelimeleri uzatarak, ''Niye söylemiyor?'' dedi. ''Bu kadar çekingenlik olur mu? Nezle şakaya gelmez. Şimdi bir mendil yollarım size.'' Eve dönmek için fırsat çıktığına seviniyordu. Çıkarken neden hep nezle oluyor acaba diye ilave etti. Pavel Pavlovich arkasından efendim yanımda mendil var nezlemde yok diye bağırdı ama duyuramadı. Bir an sonra Nadia ile Velçeninova sokulmak için gençlerin arkasından koşarken hizmetçi kız soluk soluğa ona ulaştı mendili verdi. Hepsi hadi atasözü oyunu oynayalım diye çığlıklar atıp duruyorlardı. Bu oyundan bir bekledikleri varmış gibiydi. Yeri seçip sıralara oturdular. İlkin Maria Nikitishna ebe oldu. Kıza mümkün olduğu kadar uzağa gidip oraya kulak vermemesini tembih ettiler. Maria Nikitishna atasözünü çabucak bildi. İkinci olarak mavi gözlüklü, dağınık saçlı genç kalktı. Ona karşı daha tedbirli davrandılar. Delikanlıyı ta Kamariye'nin yanına yolladılar. Yüzünü duvara çevirip beklemeye başladı. Genç adam istenilenleri küçümser bir halle, sanki oyunda değilmiş de hakarete uğruyormuş gibi yapıyordu. Çağrılınca tek bir kelime bilemedi. Oyundakilere söyledikleri cümleleri ikişer defa tekrar ettirerek dinledi, somurtarak uzun uzun düşündü ama bir türlü içinden çıkamadı. Tuttukları, Tanrı'ya dua, çara hizmet, boşa gitmez atasözüydü. Arkadaşları bilmeceyi çözemediği için delikanlıyı iyice alaya aldılar. Kırgın delikanlı yerine dönerken atasözünüz de iğrenç diye homurdandı. Aman sıkıldık sesleri duyuldu. Velçerino vebo oldu. Onu herkesten uzağa yolladılar. O da tutulan atasözünü bilemedi. Aa sıkıldık şikayetleri büsbütün arttı. Nadia şimdi ben gidiyorum dedi. Fakat arkadaşları hayır sıra Pavel Pavlovich'in diye bağırdılar. Neşeleri yerine gelir gibi olmuştu. Pavel Pavlovich'i ta bahçe duvarının köşesine götürüp yüzünü duvara çevirdiler. Arkaya bakmasın diye kırmızı saçlı kızı başına diktiler. Yine yerleşen Pavel Pavlovich vazifesini sadakatle yapmaya hazırlandı, yüzü duvara dönük olarak put gibi duruyordu. Kırmızı saçlı kız 20 adım gerisindeydi, ötekiler kameriyenin yakınında bekleşiyorlardı. Kırmızı saçlı ikide bir kızlara göz atarak işaretleşiyordu. Hepsinin heyecanla bir şey beklediği belliydi. Kırmızı saçlı kız birdenbire kameriyenin arkasından el sallamaya başladı. Ötekiler yerlerinden fırlayarak olanca hızlarıyla kaçmaya başladılar. Belçeninov'un duraklaması üzerine on ses adeta dehşet duyarak ''Kaçın, siz de kaçın!'' diye fısıldadı. Belçeninov peşlerinden yetişti. ''Ne var, ne oluyor?'' diye soruyordu. ''Yavaş olun. O orada durup duvarı seyrederken sırra kalem basacağız. İşte Natsya da geliyor.'' Kırmızı saçlı Natsya arkasından kovalayan varmış gibi alabildiğine koşuyor, el sallıyordu. Hep koşarak bahçenin öbür ucundaki havuzun arkasına geldiler. Velçaninov o aralık Katarina Fadoseyevna'nın öbür kızlarla ve bilhassa Nadia ve Maria Nikitishna ile hararetli bir münakaşaya giriştiğini gördü. Nadia ablasının boynuna atılıyor, Katya ne olur darılma canım diye onu öpüyordu. Peki anneme söylemem ama ben gidiyorum, hoşuma gitmedi bu iş. Zavallı adam duvarın yanında dururken kim bilir neler hissediyor. Gerçekten gruptan ayrıldı fakat öbürleri aldırmıyor, yumuşamıyorlardı. Velçeninova sıkı sıkı Pavel Pavlovich yanlarına döndüğü zaman bir şey olmamış gibi onunla ilgilenmemesi tembih edildi. Kızıl saçlı taşkın bir neşeyle ''Hadi şimdi eşim dağda ben bağda oynayalım.'' diye bağırdı. Pavel Pavlovich topluluğa ancak bir çeyrek saat sonra katıldı. Bu zamanın üçte ikisini duvarın önünde geçirmiş olmalıydı. Oyun en hararetli safhasındaydı. Hepsi bağırışıp gülüşüyor, eğleniyorlardı. Pavel Pavlovich şiddetinden kendinden geçmiş bir halde doğruca Velçaninov'a atıldı, koluna yapıştı. ''Bir dakika efendim.'' ''Allah Allah, ne bitmez dakika bu?'' Arkalarından ''Yine mendil isteyecek.'' diye seslendiler. ''Artık bu sefer sizsiniz, bu sefer sebep sizsiniz.'' Pavel Pavlovich bunu söylerken dişleri gıcırdıyordu. Velçaninov ona kızmadı. Sakin olmasını, gençlerin büsbütün üstüne düşmemeleri için neşeli görünmesini tavsiye etti. Herkes neşe içindeyken ateş püskürdüğünüz için size takılıyorlar. Tavsiyesinin Pavel Pavlovich'e son derece tesir ettiğini hayretle gördü. Adam sindi, kös kös dönerek uysal bir halle oyunlara katıldı. Bir müddet ona ilişen olmadı. Oyuna devam ettiler. Yarım saat geçmeden Pavel Pavlovich'in yine keyfi yerine geldi. Oyunlarda eş olarak ya kırmızı saçlıyı yahut sahle bininlerin ortanca kızlarından birini seçiyordu. Velçeninov en çok Pavel Pavlovich'in boyuna etrafında dönüp durduğu halde Nadia ile konuşmaya bir türlü cesaret bulamayışına hayret ediyordu. Kızın onu küçümsemesini son derece tabii sayıyordu. Çok geçmeden ona bir oyun daha oynadılar. Saklambaç oynuyorlardı. Saklananlar muayyen bir saha içinde yer değiştirebiliyordu. Bir yeşillik kümesine saklanan Pavel Pavlovich nedense oradan eve koşup saklanmak istedi. Görenler bağırdılar, o da merdivenden birinci kattaki bölmeye seyirtti. Komodinin arkasında kuytu bir yer biliyordu fakat kırmızı saçlı kız peşini bırakmadı. Parmak uçlarına basarak kapıya yaklaştı, bölmeyi anahtarla kilitledi. Daha sonra hepsi az önce yaptıkları gibi tekrar bahçenin öbür ucuna, havuzun arkasına kaçtılar. 5-10 dakika geçip Pavel Pavlovich onu kimsenin aramadığını görünce pencereden başını uzattı. Ortalık bomboştu. İhtiyar Zahlebininleri uyandırmak korkusuyla bağırmadı. Hizmetçilere Pavel Pavlovic ne kadar seslenirse seslensin, duymamazlıktan gelmeleri için emir verilmişti. Kapıyı yalnız Katerina Fedosoyevna açabilirdi ama o da odasında hayal kurarken uyuklayıvermişti. Böylece Pavel Pavlovic bir saat kadar kapalı odada hapis kaldı. Sonunda sanki tesadüfmüş gibi kızlar ikişer üçer pencerenin önünde görünmeye başladılar. ''Neden gelmiyorsunuz Pavel Pavlovic? Tiyatroculuk oynuyoruz. Alexey Ivanoviç delikanlı rolü aldı.'' ''Orada duracağınıza gelseniz de Pavel Pavlovic, hayret doğrusu.'' Yeni uyanıp çay vaktine kadar bahçede çocukların oyunlarını seyretmeye karar veren Madame Zahlebinina'nın sesi duyuldu. ''Neymiş o hayret ettiğiniz?'' Kızlar pencerede görünen, hiddetinden rengi kaçmış, çarpık çarpık gülümseyen Pavel Pavlovic'i gösterdiler. ''Pavel Pavlovic'e söylüyoruz.'' Kadın başını salladı. ''Hakikaten herkes eğlenirken ne diye orada tek başına oturup duruyor?'' O sırada Velchaninov, Nadia'dan gelişine bir sebeple sevinmesi hakkındaki sözleri üzerine izahat alabildi. Bahçenin ıssız bir köşesinde konuşuyorlardı. Maria Nikitishna, oyundan bıkmaya başlayan Velchaninov'u çağırıp oraya getirmiş, Nadia ile baş başa bırakmıştı. Kız serbest, cerbezeli bir tavırla hızlı hızlı konuşmaya başladı. ''Sizin Pavel Pavlovich'in övündüğü gibi onun arkadaşı olmadığınıza iyice kanaat getirdim. Çok önemli bir hizmet için yalnız sizden yardım isteyebileceğimi tahmin ediyorum.'' Cebinden mahfazayı çıkardı. ''İşte onun pis bileziği. Çok rica ederim. Hemen kendisine verin. Çünkü bundan sonra onunla dünyada konuşmayacağım. Hatta tarafımdan bir daha hediyeleriyle karşıma çıkmayı aklından geçirmemesini de söyleyebilirsiniz.'' Geri kalan hususları başkaları vasıtasıyla bildireceğim. Beni memnun etmek için bunu yapar mısınız? Velchaninov adeta bağırarak ellerini salladı. Allah esirgesin, istemem, çok rica ederim. Neden istemiyorsunuz? Nadia fena halde şaşırmıştı. İri iri açılmış gözlerini Velchaninov'un yüzüne dikti. Sesi yumuşadı, ağlamaklı oldu. Velchaninov güldü. Aklınıza bir şey gelmesin. Memnuniyetle yapardım ama benim de onunla hesaplarım var. Nadia hayret, heyecan dolu bir sesle, ''Arkadaşı olmadığınızı, yalan söylediğini biliyordum.'' diye sözünü kesti. ''Onunla katiyen evlenmeyeceğim, bunu böyle bilin. Asla. Nasıl cesaret ettiğine şaşıyorum ama siz yine şu mendebur bileziği ona vereceksiniz. Bunu mutlaka hemen bugün kafasına atmak istiyorum. Alsın da aklı başına gelsin. Hele bir de babama fitlerse görür başına geleceği.'' Yeşilliğin arasında birdenbire mavi gözlüklü, dağınık saçlı genç fırladı, Velchaninov'a saldırdı. ''Bileziği vermeye mecbursunuz. Bunu hiç olmazsa kadın haklarının muhafazası düşüncesiyle yapmalısınız. Tabii eğer böyle bir davayı benimsiyorsanız.'' Sözünü bitiremedi. Nadia onu hızla kolundan çekerek Velchaninov'dan uzaklaştırdı. ''Aman ne aptalsınız Piret Posilov. Çekilin şuradan. Hadi gidin diyorum size. Uzak durmanızı tembih etmemiş miydim?'' Nadia ayaklarını yere vura vura delikanlıyı tekrar yeşillik kümesine iteledi. Fena halde kızmıştı, gözleri alev saçıyordu, elleri sıkı sıkıya kenetlenmişti. Yolda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu, birdenbire Velchaninov'un önünde durarak ''Bunların ne ahmak olduklarını bilmezsiniz, siz gülüyorsunuz ama bir de bana sorun.'' Velchaninov gülerek ''Bu o değil, değil mi?'' diye sordu. ''Tabii o değil, bunu nasıl aklınıza getirebildiniz?'' Nadia da gülümsedi, kızardı. Bu sadece onun arkadaşı. Fakat seçtiği arkadaşlardı, doğrusu anlamıyorum. Hepsi onun için ilerinin önderi diyorlar ama aklım ermiyor doğrusu. Alexey Ivanoviç, sizden başka kimseye başvuramam. Son defa soruyorum. Bileziği ona verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Peki, dediğinizi yapacağım, verin. Kız sevindi. Oh ne iyi adamsınız diyerek kutuyu Velchaninov'a uzattı. ''Bu akşam hep sizin için şarkı söyleyeceğim. Hem haberiniz olsun, gayet güzel şarkı söylerim ben. Demin müzik sevmediğimi söylemiştim ya, yalandı. Ah keşke bize bir kere daha gelseniz, size her şeyi, başka şeylerle beraber her şeyi anlatırdım. Çünkü çok iyi bir adamsınız, Katya gibi iyisiniz.'' Çay içmek için eve dönünce henüz gelişmeye başlayan, pek işlenmemiş fakat tatlı, kuvvetli bir sesle iki romans söyledi. Bahçeden döndükleri sırada Pavel Pavlovic evin büyükleriyle çay sofrasında Efendi efendi oturuyordu. Masada büyük, aile semaveri kaynıyordu. Etrafında Sevre Fafur'undan nesilden nesile devredilmiş çay takımı dizilmişti. İhtimal öbür gün buradan ayrılıp 9 ay uzak kalacağı için Pavel Pavlovic ihtiyarlarla ciddi mevzular üzerinde konuşuyordu. Bahçeden gelenlere bilhassa Velchaninov'a hiç bakmadı. Ortalığın süt liman oluşuna bakılırsa galiba kimseyi fitlememişti. Fakat Nadia şarkı söylemeye başlar başlamaz hemen sokuldu. Nadia mahsus onun sorduğu bütün sualleri cevapsız bırakmıştı. Pavel Pavlovic buna aldırmadı, tavrını değiştirmedi. Kızın iskemlesinin arkasında bu yerin tam manasıyla onun hakkı olduğunu, kimseye kaptırmayacağını gösteren bir eda ile oturuyordu. Kızların hepsi piyanoyu sarmış, Alexey Ivanoviç okuyacak maman, Alexey Ivanoviç şarkı söylemek istiyor diye bağırıyorlardı. Velchaninov kendinden emin bir tavırla piyanoya oturdu. İhtiyarlarla birlikte masada çay dağıtan Katerina Fadoseyevna da salona geçti. Velchaninov Glinka'nın artık iyice unutulmuş bir romansını seçmişti. Dipnot, meşhur bir Rus bestecisi. Neşe içinde dudaklarını kıpırdatarak kumrular gibi cıvıldamaya başlarken, bunu yalnızca herkesten daha yakın, hemen yanı başında duran Nadia için söylüyordu. Sesi kalmayalı çok olmuştu ama geri kalandan da vaktiyle güzel olduğu anlaşılıyordu. Bu romansı Velchaninov 20 yıl önce üniversitedeyken ölen bestecinin bir arkadaşının evinde yaptıkları sanat toplantısında bizzat Glinka'dan dinlemişti. O gün Glinka coşmuş, en sevdiği eserleri arasında bunu da söylemişti. O sıralar onun da sesi bitmişti. Fakat bu romansın üzerinde bıraktığı tesir Velchaninov'un bir türlü aklından çıkmıyordu. Herhangi bir sanatkar, bir salon şarkıcısı asla bu derece başarı gösteremezdi. Romansta gitgide kabaran bir ihtiras, şiddeti her kelimeyle artarak bütün açıklığıyla hissediliyordu. Bu ihtiras selinde operada kolayca gürültüye boğulan ufak tefek falsolar, mübalağa veya yapmacıklar eserin manasını berbat edip mahvedebilirdi. Bu ufak ama harikulade parçayı söyleyebilmek için okuyanın muhakkak içten bir ilham duyması, gerçek ihtirası yaşaması yahut eserin şiirine tamamıyla nüfuz etmesi lazımdı.